Ayrım 21. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı topuz. Sayfa 261. İvan İvanoviç. Bu olaydan sonra Nazım Moskova'da durmak istemedi. Zaten birçok toplantıya çağrılıyordu. Önce 4 ay kadar Çekoslovakya'da Yesenik Sanatoryumunda yattı. Bırak şiirlerini yazdı. Sonra 1957 Şubat'ında Fuzuli'yi anma toplantısına çağrılarak Bakü'ye gitti. Orada devlet başkanı gibi karşılandı. Toplantıya katılan Ankara Üniversitesi profesörlerinden Agah Sırrı Levent Nazım'ı görmezlikten geldi. Bütün katılımcılar Nazım'ı ayakta alkışlarlarken o kımıldamadan durdu. Nazım'ın Moskova dışında bulunduğu 11 Mayıs 1957'de son oyunu İvan Ivanoviç var mıydı yok muydu? Moskova Yergi Hiciv Tiyatrosu'nda sahneye konuldu. Oyun siyasal bir yergi, bir gülmece, bir eleştiri niteliğindeydi. Nazım tiyatroda yergiye büyük önem veriyor ve o günlerde şöyle düşünüyordu. Yergi oyunları yazanlar, oynayanlar, sahneye koyanlar kendilerini acaba neden operet yazar ve oyuncuları kadar özgür hissetmiyor? Bir yanda yerginin bize hava ve su kadar gerekli olduğunu söylüyoruz. Öte yandan yergiye hiç destek olamıyoruz. Örneğin Raikin dünya çapında bir yergi ustasıdır. Büyük bir sanatçıdır, sosyalisttir, hümanisttir. Sovyet yergi sanatına pek çok yenilik getirmiştir. Sovyetler Birliği'nin her köşesinde Raikin'i alkışlayanlar böyle düşünürler ama böyle bir yergi ustası üzerinde belli başlı gazetelerde elle tutulur hiçbir yazı yayınlanmamıştır. Onun tiyatrosu hiçbir zaman yurt dışı turnelere çıkamamıştır. Moskova Yergi Tiyatrosu da aynı durumdadır. Bu koca kentin tek yergi tiyatrosudur ama büyük dergiler, belli başlı gazeteler ona gerekli yeri ayırmazlar. Eğer yerginin, sosyalist yerginin gerçekten gelişmesini istiyorsak, yergiden korkmamayı öğrenmeliyiz. Yergi kendini güven altında hissetmelidir. Yergide fesatçılık aramamalıyız. Eğer yergi yalan söylüyorsa, bunu herkesten önce seyirci anlayacak ve tiyatroya gitmeyecektir. Dikkat edilmesi gereken nokta, onun yarı doğruyu söylemesidir. Çünkü yarı doğru, doğru olmayandan daha fazla kötülük getirebilir. Nazım bu düşüncelerini açıklarken Sovyetlerdeki uygulamaları cesaretle eleştiriyordu. Kendisi de bir yergi oyunu yazmıştı ama bu oyun oynanırken o Moskova'ya 4 günlük yolda bulunacaktı. Kaygılar içindeydi. Oyundan bir şeylerin çıkarılmasından ya da oyuna bir şeylerin eklenmiş olmasından korkuyordu. Ters anlaşılır düşüncesiyle bazı sözlerin değiştirilmesi onun huzurunu kaçırıyordu. Acaba az çok önemli bir yayın organında bir eleştiri çıkacak mı diye merakla bekliyordu. Soruların en önemlisi seyircinin bu oyuna göstereceği tepkiydi. Bütün bu sorular Nazım'ın kafasını kurcalıyordu. Oyun Sovyetlerde bir ilçede geçiyordu ama Türkiye'de, Polonya'da, Macaristan'da ya da Çin'de de geçebilirdi. Oyundaki kişilerin adları ülkelere göre değiştirilebilirdi. Oyun şöyle özetlenebilirdi. Kahramanlardan Petrov iyi niyetli bir işçidir ve partide görevlidir. Her işi bir çırpıda bitirir, insanları sever ve kendi de sevilen bir kişidir. İvan Ivanoviç ise Petrov'un düşmanıdır. Onu yıkmak için önce yüceltmeye kalkar, duvarlara onun resimlerini astırır, heykelini diktirir, telefonlara cevap vermesini istemez, ona bir sekreter aldırır. Petrov'a madalyalar verdirir, yüzme havuzunda ona özel bir yer ayırtır. Bürosunun kapısına pamuklu, muşambalı bir yüz geçirtir. Ne var ki Petrov da bütün bunlardan hoşlanır, ne oldum delisi olur. Bu durum diktatörlük rejimlerinde çok görülen kişiye tapma örneğidir. Petrov yüce bir şef olmuştur, belki de Stalin'dir. Oyunun ortasında Ivanoviç sahnede olmayan Nazım Hikmet'e seslenerek şöyle der. Ey Nazım Hikmet! Hikmet Bey'in oğlu Nazım Ran. Neredesiniz? Sizin nerede bulunduğunuzu biliyorum. Sovyetler Birliği ikinci yurdunuz sayılır. Eski bir parti üyesi olarak bu ülkeyi, insanları sevip sayıyorsunuz. Bunları da biliyorum. Ancak Sovyetler Birliği konusunu işlediğiniz ilk piyesinizin yargı olması mı gerekliydi? Tipik Sovyet insanı Petrov mudur? Niye Petrov'un saygınlığını kırmaya çalışıyorsunuz? Zaten işimiz başımızdan aşkın. Rahat bırakın bizi. Hiç yakışık almıyor. Elbette konuğumuza saygılı davranmak zorundayız. Bununla birlikte her şeyin vakti zamanı vardır. Sovyet halkının konukseverliğini kötüye kullanmak doğru mu? Size söylemek istediğim şu. Bu piyesin arkasına düşmeyin. Sizin için de iyi olur, bizim için de. Piyesi oynayacak tiyatro için de. Böyle bir piyesi oynayacak tiyatro bulacağınızı sanmıyorum. Yok ille de yazacaksanız sonunu tatlıya bağlayın. İzleyiciler bu sözleri çılgınca alkışladı. Alkışlar bitince Nazım'ın önceden banda alınmış sesi hoparlörlerden duyuldu. İvan Ivanoviç, benim de zayıf taraflarım çok var ama onları yakalayamadım. Senden nefret ettiğim, Petrov'a da sempatim olduğu için bu oyunu yazdım. Ben Sovyetler Birliği'nde konuğum ama bu güzel ülkede sahibini sokmak isteyen bir yılan görürsem, onu ezmek benim görevimdir. senin başını ezeceğim. Bu sözler üzerine salonda yeni bir alkış tufanı koptu. Oyuncular uzun süre alkışların dinmesini bekledi, sonra oyun devam etti. Bu tirattan sonra Petro başkente çağrılır. Ama orada hiç de umduğu gibi karşılanmaz. Düş kırıklığına uğrar, kasabasına döner. İvan Ivanoviç'i çağırtır ama Ivanoviç yok olmuştur. Kimse onu tanımaz. Herkes düşünmeye başlar, acaba Ivanoviç var mıydı, yok muydu? Perde iner, oyun sona erer. Yine alkış kıyamet. Herkes şaşkınlık içindedir. Rejim böyle bir eleştiriye hoşgörüyle bakacak mıdır acaba? Yoksa oyun yasaklanacak ve yazarı hakkında kovuşturma mı başlayacaktır? İlk gece hiçbir şey belli değildir ama ertesi gün yetkililer oyunu yasak eder. Oyunu sahneye koyan Plücek, yıllar sonra bu yasaklanma olayını şöyle anlatacaktır. Ben bu gösterilerin sonucunun acı olacağını anlamıştım. Düşündüğüm gibi de çıktı. Çok geçmeden bizi Parti Merkez Komitesi Kültür İşleri Bölümüne çağırdılar. Bundan daha önce de Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı'nda bir toplantı yapılmış ve oyun sakıncalı bulunmuştu. O gecenin ardından tiyatro müdürünü çağırıp onunla ciddi olarak uzun uzun konuşmuşlar. Partinin kapalı toplantısında yapıtın yeniden işlenmesi ve oyunun şimdilik durdurulması kararı verilmiş. Bir piyesi yasaklamak istediklerinde her zaman böyle yaparlardı. Oyun böylece 3 genel prova dışında izleyicilere topu topu 2 kez gösterilmiş oldu. Tiyatronun müdürü de bizde yargı piyeslerinin oynanamayacağını şimdi daha iyi anladım diyerek ayrıldı. Nazım oyunun sahneye konmasına tanık olamamış, izleyicilerin coşkulu alkışlarını da duyamamıştı. Kendisine olayı anlattıkları zaman çok çok üzüldü. Bu ne muazzam bir düş kırıklığıydı. Demek ki yöneticilerin bu kadarcık bir eleştiriye bile tahammülü yoktu. Oysa sosyalist bir rejimde bu tür eleştirilere hoşgörüyle bakılması ve onlardan bir takım dersler alınması gerekmez miydi? Demek ki yetkililer sosyalizmi hala anlamamışlar ve kişiye tapmanın zararlarını görememişlerdi. Ama bir süre sonra olaya başka açılardan baktı. Liderlerin putlaştırılmasına, dikta eğilimlerine karşı koymak gerekiyordu. Sosyalizm asla putlaştırmadan yana olamazdı. Galina onu intihardan kurtardıktan sonra bunları düşündü, düşündükçe de direnci arttı. İntihar etmek, yok olmak, meydanı devrim düşmanlarını bırakmak olurdu. Nazım yılmayacak, insanlığın kurtuluşu için, barış için, eşitlik için, özgürlük için savaşını sürdürecekti. Varna'da yurt özlemi. Nazım bir süre sonra Varna'ya gitti. Varna'da yine yurt özlemi çekiyordu. Orada özlem şiirleri yazdı. İşte onlardan bazıları. Bir vapur geçer Varna önünden. Oy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer boğaza doğru. Nazım usulcacık okşar vapuru, yanar elleri. Mavi çanakta cacık, peynirli pide getirdiler. İstanbul'dayım sanki. Peynirli pide getirdiler. Susamlı, sıcak, sıcak, yumuşacık. Şu Varna deli etti beni. Divane etti. Sofrada domates, yeşil biber, kalkan tavası. Radyoda ha uşaklar, Karadeniz havası. Rakı kadehte aslan sütü, anason, uy anason kokusu. Nazım 2 ay sonra Moskova'ya dönünce İvan Ivanoviç'i sahneye koyan Plücek'i buldu. Plücek oyunun yasaklanmasından çok üzgündü. Nazım dostunun bu üzüntüsünü görünce kendi mutsuzluğunu unutup onu teselli etmeye kalktı. Dinle beni kardeşim dedi, üzülmeye değmez. Anlaşılan biz seninle yerginin dozunu kaçırmışız. Şimdi aynı şeyleri yine yapacağız ancak dozunu iyi ayarlamalıyım. Vera ile yeniden karşılaşma. 1957 Temmuz'un son günleriydi. Nazım'dan bir telefon. Vera, ben Nazım. Varna'dan döndüm. Her gün telefonunu bekliyordum, beni hiç aramadın. Anlat, neler yaptın? Olmadı, çok yorgundum. Ne zaman görebilirim seni? Yarın bana eve gelin. Kabul, elbette geliriz. Yarın görüşmek üzere. Vera heyecan içindeydi. İçi içine sığmıyordu, gece gözlerine hiç uyku girmedi. Anlayamadığı duygulara boğuluyordu. Ertesi gün bir arkadaşıyla birlikte Peredelkino'ya doğru yola çıktılar. Vera'nın kafasından Nazım'la geçirdiği günler ve son ayrılışı geçiyordu. Kapı açıktı, içeri girdiler. Vera'nın gözleri telaşla Nazım'ı arıyordu. Üst kata çıktılar, Nazım'ı masa başında buldular. Birbirlerini anlatacak o kadar çok şey vardı ki Nazım anlatmayı çok severdi. Anılarını her defasında biraz daha süsleyerek, ayrıntılar ekleyerek anlatır, dostları onu hiç bıkmadan dinlerdi. O gün de öyle oldu. Öğlen olmuştu, sofraya oturdular. Masada kuru fasulye, beyaz peynir, taze soğan ve ekmek vardı. Nazım'ın keyfi yerindeydi. Bir şişe rakı açıp kadehleri doldurdu. Rakıya Türk vodkası diyordu. Vera'ya olan tutkusunu belli etmemeye çalışıyordu. Bir ara Vera usulcacık masadan kalkarak koridora çıktı. aynada kendini incelemeye koyuldu. Tam o sırada bir de baktı. Nazım arkasında. Başını çevirmeye kalmadan Nazım onun saçlarını yakalayıp kıvırdı, başını omzuna çekti. Sonra koyuverdi saçlarını ve Vera'yı bırakarak içeriye döndü. Vera da onu izledi. Sofraya oturdular. Nazım yeni bir konu açarak kadınlara, "Eğer öteki dünya olsaydı orada hangi erkekle buluşmak isterdiniz?" diye sordu. Vera cevapladı. "Ben Puşkin'le." "Cancağızım, o kuyrukta, sen çok beklerdin." "Ben kuruğa alışkınım," diye cevap verdi. Nazım bu sözü iyimserlikle yorumladı. O gün böyle tatlı konuşmalar içinde geçti. Nazım mutlu görünüyordu. Akşam telefonla Vera'yı aradı. "Vera, bana gerçeği söyler misin? Aşık olduğun biri mi var?" "Hayır, nereden çıkardın bunu?" "Demek kimseye aşık değilsin." "Hayır, değilim." "Anlaşıldı, ama sen çok değişmişsin. Bambaşka bir kız olmuşsun." "Hayır, sadece dudaklarımı boyamaya başladım. Tek değişiklik bu." "Bunu belki birisi için yapıyorsun. Kadınlar hiçbir şeyi boş yere yapmazlar. Sen birinin hoşuna gitmek için bir şeyler yapmış olabilirsin. Belki bunun farkında bile değilsin. Belki de bu senin bilinçaltındadır." "Neler söylüyorsun?" "Ben çok yaşlandım. Başka bir şey yok." Nazım bunları söyler söylemez telefonu kapattı. Vera ise duygularını anlamakta güçlük çekiyordu. Onu düşünüyordu. Onu görmek istiyordu. Kendini biraz aptal buluyordu. Nazım'ı kıskandığını anladı. Vera artık günün her saatinde Nazım'dan telefon bekliyordu. Ertesi sabah saat 9'da Vera daha stüdyodan içeri adımını atar atmaz telefon çaldı. Nazım'dı. "Veracığım, günaydın. Bugün stüdyoya gelebilir miyim? Ressam arkadaşlarla sohbet edeceğim." "Elbette, herkes çok sevinecek, bekliyoruz." Az sonra Nazım geldi, Vera onu kapıda karşıladı. Merdivenleri ağır ağır çıkıyor ve sık sık dinleniyordu. Vera'ya, "Hastanede doktorların kendi aralarındaki konuşmalarını dinledim," dedi. "Bende anevrizma varmış. Bu konuda bütün kitapları karıştırdım, tehlikeli bir kalp hastalığıymış. Birkaç yıl ömrüm olduğunu anladım." Vera buna çok üzüldü. Nazım da durgunlaştı ama üst kata çıkıp da ötekileri görünce karamsarlığını gizledi, gülümseyerek konuşmaya, anlatmaya başladı. Herkesi şaşırtacak sözler söylüyordu. "Sosyalist ailenin temeli aşk olmalıdır," dedikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. "Zorunluluklara uyularak kurulan aile köleliktir. Aşksız bir yaşamdır. Eğer kadın karnını doyurmak için evleniyorsa, kocasına aşık olmadan yaşıyorsa buna orospuluk denir. Sosyalist aile böyle olamaz." Nazım her gelişinde stüdyoda bulunan herkesi kendine hayran bırakan konuşmalar yapıp gidiyordu. Vera'yı da günde birkaç kez telefonla arıyordu. Vera yine çelişkili duygular içindeydi. Hem Nazım'ın kendini aramasını bekliyor, istiyor, ona günden güne bağlandığını hissediyor, hem de onu kocasıyla aldatmış olmanın acısını yaşıyordu. Şimdiye kadar Nazım'a evli ve bir kızı olduğunu söylememişti. Bu davranışını dürüst bulmuyor ve vicdan azabı çekiyordu. Bunları Nazım'dan gizlemek ahlaksızlık sayılmaz mıydı? Öte yandan kocasını da aldatıyordu. Hangi davranışı daha çok ahlaksızlık sayılırdı? Bu düşünceler geceleri uykusunu kaçırıyor ve artık bir şeyler yapması gerektiğine inanıyordu. Aksi halde kendini asla affetmeyecekti. Sonunda kararını verdi, her şeyi açıklayacaktı. Hemen telefona sarıldı. "Nazım, kocamla seni görmeye gelmek istiyoruz." Uzun bir sessizlikten sonra Nazım yorgun bir sesle sordu. "Demek ki evlendin. Mutlu musun?" "Evet, çok mutluyum." "Kocan kaç yaşında?" "Benden bir yaş küçük." "Soyadın değişti mi?" "Hayır, değişmedi." Ertesi gün, 1957 yılının son günü Vera ve eşi Peredel Kino'ya gittiler. Nazım onları gayet iyi karşıladı. Güler yüzlü görünüyor, durmadan şakalar yapıyor, onların tek kelime söylemelerine fırsat vermiyordu. İkisi de dikkatle onu dinliyordu. Duvarda bir Afrika maskesi vardı. Nazım bir ara o maskeyi okşadı. Maske kim bilir Afrika'nın neresinden getirilmişti. Hüzünlü bir yüz gibiydi. Belki de ataların ruhunu timgeliyordu. Ölümü anımsatıyordu. Nazım'ın ona dokunması, onu okşaması, ölüme yaklaşan bir davranış gibi geldi Vera'ya. Hüzünlendi. Nazım'ın gözlerinde bir acı okunuyor ama o bunu gizlemeye çalışıyordu. Uzun uzun oradan buradan konuştular. Vera'nın kocası olanı biteni anlayacak durumda değildi. Ne Nazım'ın aşkından haberi vardı, ne de Vera'nın çektiği acılardan. Ayrılık zamanı gelmişti. Nazım, "Gelin evliler için birer kadeh içelim," dedi. Mutfağa girdi, elinde 3 kadehle döndü. "Mutluluğunuza," diye sahte bir gülümsemeyle kadehini kaldırdı. Sonra da rol yaptığını anlatmak ister gibi, "Dünya bir tiyatrodur," dedi. "Kadınlar, erkekler hepsi oyuncudur." Sonra sustu. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı, ayrıldılar. Tiyatro bitmemişti. Nazım ertesi sabah yeniden telefon faslına başladı. Günde 10 telefon geliyordu Nazım'dan. Sevgilisinin evli olması onu hiç etkilememiş gibiydi. Kocasının varlığına hiç aldırmıyordu. Stüdyodakiler de artık Nazım'ın telefonlarını hiç yadırgamıyordu. Çoğu zaman konuşmaların içeriği anlamsız şeylerdi. Vera'ya ya günü gününe neler yaptığını soruyordu ya da işe neden geç gittiğini. Bazen telaşlanıyor, bürodaki arkadaşlarından bilgi istiyordu. Nazım telefonla da yetinmiyor, stüdyoya her gün kutu kutu çikolata, pasta ya da çiçek gönderiyordu. Onun Vera'ya aşık olduğunu artık bilmeyen kalmamıştı. Bu durum Vera'yı tedirgin ediyordu. Vera'nın arkadaşlarından biri Nazım'a, ''Siz ona çikolata pasta gönderiyorsunuz ama o bunları yemez ki.'' diyecek oldu. ''Ya öyle mi? Vera ne sever?'' ''Tuzlu, ekşili şeyler.'' Nazım bunun üzerine Vera'ya her gün kavanozlar dolusu hıyar turşusu, mantar, tuzlu balık, füme balık gibi şeyler yollamaya başladı. Ama Vera bunlardan da hoşlanmıyordu. Yanı sıra Nazım'dan telefon gelmezse Vera telaşlanıyor ve kaygılanıyordu. Ondan sürekli haber ve ilgi bekler olmuştu. Bu nasıl bir duyguydu acaba? Yoksa o da Nazım'ı seviyor muydu? Bir gün Nazım'a, ''Neden beni hediyelere boğuyorsunuz? Böyle yapmayın.'' diyecek oldu. ''Size hediye vermek beni mutlu ediyor. Siz ister hoşlanın, ister hoşlanmayın. Ben bunları kendim için yapıyorum. Bu ayıp bir şey mi?'' Vera, stüdyodaki iş bitmeden önce her akşam Nazım'ı bekler olmuştu. O gelince birlikte yakınlardaki tenha bir kahveye gidiyor ve orada bir süre sohbet ediyorlardı. İşte bu sohbetler sürüp giderken Vera, Nazım'a tutulmaya başladı. Nazım'ı özlüyor ama buna aşk demiyordu. Bu bir alışkanlıktı, bir özlemdi ama aşk değildi. Aşkın gelmesi daha uzun bir süreyi gerektiriyordu. O günlerde Peredelkino'daki yazlık ev konuklarla dolup taşıyordu. Evi Nazım kendi zevkine göre yerleştirmiş ve donatmıştı. Sofanın duvarlarında Polonya sinema afişleri asılıydı. Salonda kırmızı biberler, mısır koçanları, soğan sarımsak demetleri, halk sanatçılarının resimleri, oyuncaklar, biblolar, mumlar, Abidin'in, Picasso'nun, İspanyol ressam Alberto'nun tabloları, karagöz figürleri, Neruda'nın armağan ettiği içi doldurulmuş bir domuz yavrusu ve ayakları altında dolaşan bir İskoç köpeği, şeytan. Rus yazarlar, Peredelkino'daki eve insanlığın ilerici güçlerinin genel merkezi diyorlardı. Kimler gelmiyordu oraya? Bütün ülkelerin ilerici yazar ve sanatçıları, ressamlar, Latin Amerika ülkelerindeki yeraltı örgütlerinin temsilcileri, Asyalı devrimci aydınlar. Oraya gelenler, Nazım'ın hiç bilmediği arkadaşlarını da getiriyorlardı. Polonyalı gazeteci ve diplomat Jan Osmancik de bir gün bir dostuyla birlikte gelmişti. Nazım, Osmancik'i ilk kez görüyordu. ''Polonyalı olduğunuzu bilmesem size Türk derdim.'' dedi. Osmancik bu sözden çok hoşlanmıştı. ''Ben yarı Türk sayılırım.'' diye cevap verdi. ''Çünkü babam Türktü. Ben de sizin Türk olduğunuzu bilmeseydim sizi Polonyalı sanırdım.'' Nazım bastı kahkahayı. ''Doğru söylüyorsunuz. Ben de biraz Polonyalı sayılırım. Büyük dedem Kont Konstantin Borjenski'dir.'' Yazlık eve sık gelenlerden biri de Moskova'ya ikinci gelişinde onu karşılayan şair yazar Konstantin Simonov'du. Bu ünlü Sovyet yazarı sonraları Nazım'ı şöyle anlatmıştır. Nazım gülümsemesini de kızmasını da bilir ama kızsa da tatlı tatlı gülümserdi. Dostlarının evine gittiği zaman oralarda kendi evindeymiş gibi rahat davranırdı. Hatta bazen mutfağa koşar, yemek pişirirdi. Ekmeğin kokusunu sever, etin kokusuna bayılır, şarabı koklarken kendinden geçerdi. Ama yemeği içmeye fazla düşkün değildi. Nazım, ulusçuluk yapmaya kalkanlardan hiç hoşlanmazdı. O Türktü, kendi halkını çok severdi. Onun yanında Türkler için kötü söz söylenemeyeceği gibi Ermeniler, Fransızlar, Ruslar, Yahudiler ve başka halklar için de kötü söz söylenemezdi. İnanmış bir komünistti. Komünizmin eninde sonunda bütün insanlığın geleceği olduğuna inanırdı. Çocukları da çok severdi. Yabancı bir dilde yazılmış bir şiiri dinlerken, yanağını iki avucunun içine dayayarak yarı kapalı gözlerle şiiri anlamaya çalışırdı. Ateşli bir tartışmacıydı. Karşısındakinin ödün vermeyecek bir kişi olduğunu hiç aklına getirmezdi. Herkesi kendine denk sayar, kimseye üstünlük taslamazdı. Tanıdığı herkesi sevmeye hazırdı. Birisiyle konuşurken genelde söze ''Bak kardeşim'' diye başlardı. Oysa kardeşim sözü Rusya'da pek kullanılmazdı. Acaba şiirlerinde neyi anlatmak istiyordu? Aşkı mı? Evet. Devrimi mi? Evet. İnsanların kocadığını mı? Evet. Bunun üzücü bir şey olduğunu mu? Evet. Bir ateşi seyretmenin güzelliğini mi? Evet. Şiirlerinde insanoğlunun yaşadığı, soluk aldığı her şey vardı. Şiirleri damlalardan oluşan bir serin coşkun akışı gibiydi. Onu dinlerken insanın nereye ve niçin gittiğini anlıyordunuz. Nazım içini böyle dökerdi. 21. ayrımın sonu, sayfa 271.